Ayrım 27, sayfa 347, Kahire olayı, Olen Steinhauer. 6. kısım. Uykulu bir kadın sesi, alo dedi. Bayan İnaya Aziz. Buyurun benim. Merhaba, eşiniz Cibril'e ulaşmaya çalışıyorum. İnaya Aziz duraksadı. Kimsiniz? Ah affedersiniz, ismim Sophie Cole. Eşiniz aslında beni tanımıyor ama işimi tanıyordu. Orada saat kaç? Kafasını hızlıca hesapladı. Ah orada saat 5, çok affedersiniz. Cole mu dedi İnaya Aziz, kadının soluklarını duydu. Siz haberlerdeki değil misiniz? Evet doğru, haberlerde beni görmüş olabilirsiniz, kocamla ilgili. O öldürüldü değil mi? Korkarım öyle bayan Aziz. İnaya deyin lütfen. İnaya. Kısa bir sessizlik daha yaşandıktan sonra İnaya, Cibril'le ne konuda konuşmak istiyordunuz? Kocamla ilgili. Kocanızı nereden tanıyor? Birkaç kez buluşmuşlardı, işle ilgili sanırım ama olanlar hakkında bir bilgisi olabilir. Kadının cevabı hızlı ve makuldü. Onu polisin araması gerekmez mi? Öyle olmalı İnaya ama görünüşe göre aramıyorlar. Ona nasıl ulaşabileceğimi söyler misiniz? Bilseydim söylerdim. Bu Sophie'nin beklemediği bir yanıttı. Bana ne söyleyebilirsiniz? Onun burada olmadığını söyleyebilirim. Beni dün araması gerekirken aramadığını söyleyebilirim. Korkudan aklımı kaçırdığımı söyleyebilirim. Böyle olmuştu. İki kadın da aynı adamı arıyordu. Biri, bayan İnaya Aziz, 7 aylık hamile ve elinden bir şey gelmiyordu. Diğer kadın adamı aramak için en uygun yerdeydi. Son aradığımda hala Mısır'daydı dedi İnaya. Büyükelçilikten John diye bir adam da seyahat ediyordu. John diye mırıldanarak düşündü Sophie. Büyükelçilikten John diye birini tanıdığını sanmıyordu. Mersa Matruh'tan yeni ayrılmış Libya sınırına gidiyordu. Ama Ecdebiye'ye varınca beni arayacaktı. Libya'ya neden gidiyordu? Devrime yardım etmek için. Sophie gözlerini kapadı, telefonu acıyan kulağına dayadı. Emmet'in Libya haberleriyle ilgili saplantısını anımsadı. İyi yerleştirilmiş birkaç bomba. Nasıl? Anlamadım. Sophie kendi sorusundan emin değildi, toparlanmak için duraksadı. Cibril devrime nasıl yardım edecekti? Neticede tek kişi. Cibril asker değil Sophie, o organizatör. Tek bir organizatör 50 asker kadar fark yaratabilir. Yalnız mı gitti? Size söyledim, büyükelçilikten John diye bir adamla. Yani büyükelçiliğin onun gidişinden haberi olduğunu mu söylüyorsunuz? Yoksa yalnızca o ve şu John denen adam mı? Yetkisi olup olmadığını soruyorsunuz. Sanırım öyle. İnaya duraksadı, yanıtını düşündü. Telefondakine güvenip güvenemeyeceğini mi tartıyordu? Nihayet, sanırım öyle ama o onlarla ilgili bir şeyler biliyor gibiydi. Onlar? CIA. Ha. Yani bunu bana söylemedi, bu benim kuşkumdu. Elinde onlarla ilgili bir şey vardı, çok heyecanlıydı. Bingazi'deki protestolar başladığında bana gitmek zorunda olduğunu söyledi. Babası Kaddafi tarafından öldürülmüştü. Adam çocukluğundan beri takıntısı olmuştu. Hemen toparlanmak istedi ama öylece gidemezdi. Desteğe ihtiyacı vardı. Seçeneklerine bakacaktı. Sonra işten döndüğünde havası değişmişti, öfkeliydi. Ofisin gitmesine izin vermediğini düşündüm, mutluydum. Sonradan öğrendim ki uçak rezervasyonu yapılmıştı. Buna izin verdiler mi diye sordum, bana başka seçenekleri olmadığını söyledi. Ona aptallık ettiğini söyledi, bir bebeğimiz olacak ve ben çalışmıyorum. Onun kovulması ya da Tanrı korusun öldürülmesini kaldıramam. Ancak artık beni dinlemiyordu. Bir eş ve bebek bütün bir ulusun kaderiyle kıyaslanabilir mi? 2 gün sonra ayrıldı. Kadın konuşurken Sophie'nin aklına Zora'nın en iyi bilginin stresli bir durumda kalmış, bilgisi olmayan insanlardan geldiği konusundaki inancı geldi. Bu durumda kaybolan bir kocanın eşi, Sophie son birkaç günü orta derecede bir CIA memurunun evinde geçirmişti. Buna karşın Stan'den aldığı bilgi şimdi öğrendiklerinin yanına bile yaklaşamazdı. Sonra Stan'in kendisine işe yarayacak herhangi bir şey vermeyeceğini fark etti. Zora'yı tanımadığı hakkında yalan söylemişti. Cibril'in bir ailesi olmadığı konusunda yalan söylemişti. Büyükelçiliğin Cibril'i Libya'ya götürdüğünü nasıl bilmezdi? Yalanları ne kadar derine iniyordu? Aptallığının ağırlığı altında boğulmaya başlıyor, ateş basıyordu. Size başka bir şey söyledi mi? İnay'ı sessizce mırıldandı, sonra o son birkaç gün ayrılmadan önce onu neredeyse hiç görmedim. Eve geç döndü ve sızdı kaldı. Sabahları ben kalkmadan gitmiş oluyordu. Ama uçmadan bir gece önce bana zaman ayırdı. O gece çok inceydi, eskiden olduğu gibi. Libya'ya direkt gitmiyordu. Budapeşte üzerinden gidiyordu. Sanırım kocanızla da orada buluştu. Emmet'le neden buluştu? Bilmiyorum ama orada bazı bağlantılarıyla görüşecekti. Sonra Kahire'ye uçtu ve şu John denen adam ona sınırı geçirdi. Bu ondan son haber alışımdı. Sophie ikisini daha iyi görebilmek için gözlerini kapadı. Cibril Aziz ve Emmet Libya ile ilgili sırları paylaşırken, Stumbler'la ilgili herhangi bir şey söyledi mi? Stumbler mı? Evet, Stumbler. Gene sessizlik, sonra aslında evet, o ilk gece öfkeliyken onların çoktan harekete geçtiğini söyledi. Bu Stumbler dedi. Onu yanlış anladığımı sandım ve ne dediğini sordum ama bana söylemedi. Bu konuyu da bir daha açmadı. Ben de açmadım. Duraksadı. Bu nedir? Libya'daki devrim için bir plan dedi. Cibril hazırlamıştı. Ne? Sophie kadının şaşkınlığını telefonda duyabiliyordu. Anlamıyorum. Ben de inaya. Bir süre sessiz kaldılar. Stan'in pencerelerinden sesleri ve arabaları, kaosun küçük parçalarını duyabiliyordu. Sonra inaya bunun kocanızın öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Sanırım öyle.
Siz neredesiniz diye sordu.
Kahire'deyim. Büyükelçilikle birlikte mi çalışıyorsunuz?
Öyle miydi? Hayır.
O zaman yardıma ihtiyacınız var.
Sanırım öyle.
Size bir telefon numarası vereceğim, tamam mı? Cibril'in Kahire'de bir dostu vardı. Sizin de orada bir dostunuz olmalı.
Buna minnettar olurum inaya.
Ama aramadan önce biraz bekleyin, onu uyarmalıyım.
Sonra elinde Ömer Hallavi'nin adı ve altında Kahire'deki numarasıyla kulaklarında bir basınç hissetti. Önce hafif bir basınç, sonra kulak zarında ağır bir baskıya dönüştü. Hiçbir şey duyamıyordu. Emmet'in öldürülmesinden sonra silah sesi kulaklarında çınlarken olduğu gibi bir anda sağır olmuştu. Her şey değişmişti. O anda ağlamaya başladı ama bu kez Emmet için ağlamıyordu. Kendi için gözyaşı döküyordu. Yalnız olmadığına kendini ikna etmek için her şeyi yapmıştı. Ama Stan'in sözleri gibi bu da bir kandırmacaydı. Kim bilir, belki de Stan ondan intikam almak için Emmet'ten kurtulmuştu. Her şey ne kadar saçma olursa olsun mümkün gözüküyordu. Kulakları tekrar duymaya başladığında Cibril'in arkadaşı Ömer Hallavi'yi aradı ve 8'de Semiramis Intercontinental'de bir kafede buluşmak üzere sözleştiler. Adam şehir dışında olduğunu ve arabayla döneceğini söyledi. 7 saat daha vardı. Dışarıda güneş yükselmişti. Yalnızca Kuzey Afrika'da olabilecek kadar parlaktı. Araba egzozlarını kokladı, bir yerlerde belki bir evin çatısında birisi mangalda kuzu pişiriyordu. Uzaktan eski hoparlörlerin cızırtılarıyla ezan seslerini duydu, zamanı vardı. Dairede dolaşıp ihtiyacı olacağını düşündüğü şeyleri topladı. Birkaç parça eşyasını bir çantaya koydu, giysiye ihtiyacı olduğunu fark etti. Ciddi anlamda. Sonra Stan'in terasına çıktı ama oturmadı. Nil'in ve şehrin ötesine bakarak Gize'deki piramitleri görmek istiyordu. Ama güneşin pişirdiği hava kirliliği manzarasını engelliyordu.
Yalnızca Firavun Kufu'nun kemiklerine ev sahipliği yapmak üzere inşa edilen büyük piramidin silik hatları gözüküyordu. İçeri döndü. Ayrılmadan önce aynada kendini kontrol etti. Biraz allık sürdü ve gözlerine makyaj yaptı. Bordo rujunu sürdü ve sonra aynada kendine baktı. Stan'in yalanlarını düşünüyordu. Rujunu eline alarak ne yazacağına karar vermeden önce bir dakika boyunca düşündü. Semiramis'e ulaşması uzun sürmedi. Stan'in apartmanı ve büyükelçilik gibi burası da Garden City'yi oluşturan dolambaçlı yolların olduğu bölgenin bir parçasıydı. Batıya, Nil'e doğru yürüdükten sonra sağa dönüp büyük nehirden yükselen ve yansıması suya vuran güzel kuleye doğru döndü. Terliyordu ama efor nedeniyle değil. Bunun nedeni ani kararlarının yarattığı adrenalindi. Lobi kalabalıktı. Sırasını bekledi. Pasaportunu uzatarak bir oda isterken endişesinin azaldığını hissetti. Yalnızca bir odaları kalmıştı. Şanslı gününüz, 3. katta kredi kartıyla ödedi. Kart hareketlerinin takip edilebileceğini biliyordu ama bunu fazla dert etmemeye çalıştı. Oda ufak ama temizdi. Bir süreliğine uzanarak gözlerini kapatıp yalnızlığının derinliğini hissetti. O derinlikte tekrar öfkesi kabararak bu sıra geldiğinden beri ona yalan söyleyen adama odaklandı. Kendisi de onu aldatmıştı. Geçen sene boyunca hepsini aldatmıştı. Bu yalnızca öfkesini büyütmeye yaradı. Uzun bir süre sonra oturarak telefonunu bulana kadar çantasını karıştırdı. Arayarak ''Bana yalan söylüyordu Stan'' dedi. Onu masum olduğuna ikna etmeye çalışırken sesindeki acıyı duyabiliyordu. Onu koruma isteğini ve dairesinde beklemesini emrederken sesindeki değişimi, ''Bilmek istediğin her şeyi anlatacağım.'' Ağzından çıkan hangi söze inanabilirdi? Neden her şeyi sorgulamak zorunda olmalıydı? Telefonu kapattı, sahip olduğu tek köprüyü yaktığının farkındaydı. Telefonu kapattığında oda soğudu. Penceresinin dışında güneş kalabalık şehrin üzerinde alçalmıştı. Ömer, birinci kızım. 12'si Merkezi Güvenlik Kuvvetleri'nin yabancı misyon bölümünde geçen 60 yıl içinde Ömer Halavi gizli gerçekleri bulmanın en hızlı yolunun alışılmadık şeylere bakmak olduğunu öğrenmişti. Bu özel algı çok kez en önemli kazanımı olmuş ve Cibril Aziz'i bunun sayesinde tanımıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ni oluşturan çok sayıda millet olduğu düşünülürse CIA'in Mısır'a gönderdiği İngilizce, İrlandaca ve Almanca soyadlı beyaz adamların sayısı onu hep eğlendirirdi. Bu nedenle 2001'de Harry Walcott'un genç bir Libya asıllı Amerikalı ile yaptığı gizli görüşmenin sıradan raporu Ömer'in dikkatini çekti. Adını öğrendiklerinde Ömer dosyalarda 1993'e kadar geri giderek Muammer Kaddafi'ye karşı darbe girişimine ve genç Aziz'in babasının öldürülmesine ulaştı. Onu çözmeleri uzun sürmedi. Cibril Aziz resmi olmayan görevle Kahire'deydi. Yalnızca arada bir, her zaman büyükelçilik dışında Walcott'la buluşuyordu. Ama esas görevi dolayısıyla artan sıklıklarla Libya sınırını geçiyordu. O sırada Ömer'in bölümünü Abdelsuyruri yönetiyordu. Bu nedenle ellerindeki bilgileri birlikte incelediler. Halefinin aksine Abdel casus olsalar da olmasalar da ülkesindeki yabancıları korumayı görevinin bir parçası olarak görürdü. Cibril Aziz'i bir süre için kendi haline bırakmaya karar verdiler. Çünkü Mısır'a karşı casusluk yaptığına dair bir kanıt yoktu. Aziz yalnızca Batı çöllerindeki çılgın adam hakkında bilgi topluyordu. Bu adam Mısır ve Libya arasındaki dayanışma bildirilerine rağmen Kuzey Afrika'nın tamamı için bir utançtı. Abdel 2004'te emekli olduğunda Ömer'in bölümü yönetmek üzere yükseleceğine inanması için sağlam nedenleri vardı. Dolayısıyla yalnızca 3 gün boş kalan koltuğa kimi zaman rekabet içinde oldukları Devlet Güvenlik Araştırmalı Servisinden Ali Busuiri'nin atandığını görünce şaşırmıştı. Fuad'a itiraz dilekçesi vermesini söylemişti. Ömer, işler öyle yürümüyor diye açıklamıştı. Nasıl olduğunun umurunda olmadığını söylemişti kadın. Burada bir prensip söz konusuydu. Ömer burada bir kadının önemli biriyle evli olma isteğinin de söz konusu olduğundan şüpheleniyordu. 30 yıldır elinin uzanamadığı bir yerlerde yatan bir istek. Aynı ikisinin de gerçekleşmeyen çocuk sahibi olma isteği gibi. Ali Busiri'nin terfisine itiraz etmedi ama sorular sordu. Merkezi güvenliğin her yerinde olduğu gibi her konuda bilgi sahibi olan, genel istihbarat servisinde de arkadaşları olacak kadar uzun zamandır bu işin içindeydi. Talat Harb'ın gerisinde gözlerden uzak bir kafede eski bir arkadaşı, Ali Busiri'nin mübareğin yakın çevresiyle, özellikle de muhtemelen Mısır'ın yönetiminde bir sonraki aday olan genel istihbarat servisinin başındaki Ömer Süleyman'la arkadaş olduğunu açıkladı. Yandaşlık Ali Busiri'ye Abdel'in eski koltuğunu kazandırmıştı. Başka ne beklenirdi ki? Nihayetinde Ömer gerçekçiydi. Fuda'nın sık sık belirttiği bir kusur. Ama canını sıkma dedi arkadaşlarından biri. Busiri işinin hakkını veren bir adamdır. Devlet Güvenlik Araştırmaları Servisinde çok iyi işler yaptı. Ne gibi? Japon Kızıl Ordusu'nun bir kaçırma olayını durdurdu. Bu 1992'deydi. Kahire'den Trablus'a giden bir uçağı ele geçirerek Kaddafi'den fidye isteyeceklerdi. Ömer kaşlarını çatarak ellerini saçlarının içinde gezdirdi. Bundan hiç haberim olmadı. Bu da olayı ne kadar iyi hallettiğini gösterir. Sonunda arkadaş haklı çıktı. Bu Siri Dalavera için doğmuş gibiydi. Bölümleri kağıt üzerinde esas olarak başkentteki yabancı diplomat topluluğunu korumak üzere varmış gibi gözükse de bu Siri kısa sürede hedefi yükseltti. Yeni yönetmeliklerle yetkilerini genişleterek diplomatik personeli Mısır için birer değer haline getirdi. Ancak temel amaçlarını değiştirmeden önce Busiri haftalarca Abdel Suyuti yönetiminde yapılan işleri inceledi. Sıkça Busiri'nin bölümün ne kadar rezalet durumda olduğu ile ilgili öfkeyle bağırıp çağırmasını dinlemek zorunda kaldılar. Hiçbir şey yapmadıklarını söyledi onlara, toz topladıklarını. Cibril Aziz'in faaliyetlerinin listesinin olduğu dosyayı rastlayınca Ömer'i ofisine çağırdı. Bir Amerikan casusu keşfettiğine ve bununla ilgili hiçbir şey yapmadığına mı inanmalıyım? Ömer bunun yanıt beklenen bir soru olup olmadığından emin olamadı. Bu görünüşe göre haince davranışı açıklamak ister misin? Ofisteki diğerlerinin aksine bu yeni gelen adamın öfkesi Ömer'in gözünü korkutmuyordu. Bölgesi Libya, Mısır değil. Onun hakkında bilgimiz olduğunu rapor etmeye gerek yoktu. Uzaktan izlemek daha iyi. Peki bir yıllık izlemeden ne öğrendin? Libya'da geniş bir ağı olduğunu düşünmemizi sağlayacak kadar Libya'yı sık ziyaret ediyor. Değerli bir şey inşa ediyor. Ne sıklıkla gidiyor? Düzensiz. Ne kadar düzensiz? Ziyaretler arasında bir ya da iki ay var. Her seferinde bir hafta ile bir ay arasında kalıyor. Bu sihri burun kıvırdı. Bir sinirlenme işareti. En azından bir daha geçtiğinde bana söyler misin? Çok şey mi istiyorum? Tabii ki efendim. Aralık 2004'te Ömer Aziz'in gene sınırı geçtiğini bildirdiğinde patronu teşekkür ederim. Hassas bilgiler konusunda güvenilmek çok güzel dedi. Ömer'in egosu bu davranış karşısında diken diken olurken, neticede kendisi bu sihirinin 10 yaş büyüğüydü, bölümlerinin bir yenilenme dönemine girdiğini fark etmeden edemedi. Hatırlayabildiği kadarıyla ilk kez İstihbarat İçişleri Bakanlığı'nın 7. katındaki ofisinden Merkezi Güvenlik, Devlet Güvenlik Araştırmaları Servisi ve Genel İstihbarat Genel Müdürlüğü'nün diğer bölümlerine gitmek üzere dışarı çıkıyordu. Diğer bölümlerin nezaketine her geçen gün daha az ihtiyaç duyuyorlardı. Bağımsızlık demişti bu sihri haftalık toplantılarından birinde. İstihbaratın en büyük ödülüdür. Gene de başarısızlıklar olabiliyordu. 2005 başlarında ofisteki bir iş arkadaşı Hişam Minyavi, rüşvet ve şantajdan oluşan ikili bir taktikle Yusuf Rahim adında Libya Büyükelçiliğindeki kıdemli bir memuru kendilerine bağlamıştı. Ofiste o akşam kutlama vardı. Herkes için kurabiye ve çay. Ancak 3 gün sonra rahibin Trablus'a çağrılması ve zaman kaybetmeden idam edilmesiyle işin tadı kaçtı. Bu idamdan birkaç hafta sonra Ali Busiri ve özel asistanı Raşid el-Sabi yeni işbirliği girişimlerini görüşmek üzere Şam'ı ziyaret ederken Ömer ofiste bir telefon aldı. Libya sınırında genç bir adam yakalanmıştı. Aç ve susuz kalmıştı. Belgeleri yoktu. Sınır görevlileriyle Libya Arapçası konuşarak adının Akram Haddad olduğunu söylemişti. Kimse ona inanmamıştı ama daha fazla konuşmayı reddettiğinden iyi bir ışıkla çekilmiş bir fotoğrafını Kahire'ye göndererek 5. kattaki tüm daire başkanlarıyla irtibata geçip yabancının kimliğini saptanması için yardım istediler. Ömer iç sunucudaki görüntüye baktı ve ifadesiz yüzün altlarından Cibril Aziz'i tanıdı. 27. ayrımın sonu, sayfa 361.